Ayrı bir ki, Filiberi Şennur Hanım ne de olsa bir Türk, tedirginliğimi David'in sarı BMW'sine bakışımdan kestiriyor. Bu ne ki Güloya Hanım, Moskova caddeleri son model Mercedes dolu. Haklıydı, arabaya binerken Mercedesler, BMW'ler ve heykeller diye söylendiğimi hatırlıyorum. Evet, heykeller, Moskova'da genel bir heykel kirliliğinden söz etmenin mümkün olduğunu düşünürdüm. Hala da öyle düşünüyorum. Deli Petro'dan Mareşal Yukov'a kadar gelmiş geçmiş yüzlerce tarihi eşhas sonsuza dek yaşatılmak üzere taşlaştırılmış oradaydılar. Lenin'in 6 milyon dolara mal olduğu söylenen Kızıl Meydan'daki heykeli uluslararası medyanın huzurunda törenle indirilmişti. Ama eski Sovyetler Birliği'nin binlerce şehir meydanında elini uzatmış, parlak geleceği gösteren suretleri titizlikle korunuyordu. Natasha Ivanova, Galina Alekseyevna'nın büyük kızı, Moskova'daki heykellerin lakapları ve taraftarları olduğunu anlatmıştı. Örneğin şair Mayakovski'nin devasa heykeli Mr. Bol Pantolon olarak bilinirmiş. Sovyet uzay programını kutlamak için dikilen pro şeklindeki gümüşü dev heykeli erkek organına benzettikleri için hadım adamın rüyası derlermiş. Taraftarlardan kasıt da heykelleri buluşma yeri olarak kullananlar. Natasha Ivanova bizimki Lenin'di demişti. Lenin'in sağ ayağının ya da ceketinin altında buluşalım derdik. Lenin söz konusu olduğunda en ufak şakayı kaldıramayacak kadar inançlı bir komünist olan Galina, kızının heykeli tarif ederken gizemli bir rüzgarın havalandırdığı ceketinin etekleri demesini bile saygısızlık sayar, tahammül edemezdi. Heykellerini indirebilirler ama Lenin'i asla. Lenin'i indirmek demek 70 yıllık görkemli bir tarihi silmek demektir ki buna Yeltsin ve Avanesi bile cesaret edemezler. Tverskaya, Moskova'nın Bağdat Caddesi, balçığın içinde ağır ağır Puşkin heykeline doğru ilerliyoruz. Rabinovich Galina'ya hak verdiğini söylüyor. Aralık 1991 büyük devrimi hükümeti değiştirdi ama kültürü değiştiremedi bayan. Caddedeki şu insanları çevirin, bireysellik hakkında ne düşündüklerini sorun. 10 tanesinden 9'u size bireyselliğe iyi gözle bakmadığını söyleyecektir. Buna gençler de dahil, Ruslar şahıslarına sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendirmektense daha mütevazi ama güvenli bir yaşamı tercih ederler. Yeni kazandığı özgürlüklere aşık bir Rus'u biraz kaşıyın, hükümetin petrol tarlalarının ya da alüminyum tesislerinin şahısların eline geçmesine neden izin verdiğini anlayamadığını söyleyecektir. Aynı şekilde batıda doktorların fabrika işçilerinden daha fazla kazanıyor olmalarını da anlayamamıştır. Lenin'i yaşatanın komünizmin ötesinde bir şey olduğunu mu söylüyorsunuz? Araştırmalardan belli bayan. 4 Rus'tan sadece birisi kendisini komünist sayıyor. Adanmış Leninistlerin sayısı daha da az. Birkaç müzelik ihtiyar hepsi bu. Öte yandan İliç'in araçlarının gaddar, amaçlarının adil olduğunu kabul etmeyen kimseyi bulamazsınız. Lenin, Leninizmi aştı Güloya, diğer tarihi tiplerden ayrıştı, mitolojik bir kimliğe büründü. Alexander Blok'un Dvenat Sad'ını düşünüyorum, dilimin ucuna kadar geliyor. Lenin en Marksist olduğun zaman bile mitolojikmiş, yutkunuyor susuyorum. David kitlelerin esenliğinin bireyin esenliğinden önce geldiği fikrini siz ve ben yadırgayabiliriz. Ama Rusların ve Orta Asyalıların gönlünde yatan ideal budur diye sürdürüyor. Kapitalizm ve Batı tipi demokraside kitlelere değil bireye tapılır. Rusya'da birey, bireyin fedakarlığını kutlamak için diktiğimiz şu anıtların üzerindeki ciladan ibarettir. Dikkat ederseniz Lenin heykellerini bile Lenin'den öte bir şeyler olduğunu görürsünüz. Bunlar Ekim devrimini gerçekleştirenlerin ortak ideallerine dikilen anıtlardır. En önde bir işçi, bir köylü, bir denizci, sonra başka bir sınıfın temsilcisi bir kadın, ardından bir Özbek, sonra kuzey halklarından bir diğeri, bir çocuk, bir bebek. Gülüyor, heykelleri yok etmeye kalkışan da olmadı değil. Bir defasında bir genç, Oktyabrski meydanındaki heykelin üzerine bir kova asit boca etti. Ama ne mutlu ki asitin bronzun ilacı olduğunu bilmiyordu. Daha başından bir virane olarak tasarlanmış ve öyle inşa edilmiş gibi duran, yıkıldı yıkılacak bir binanın önünde duruyoruz. Sokak kapısının her kapanışında mezbaha liftini andıran asansörün her işleyişinde duvarlardan, tavandan sıvalar dökülüyor, tebeşir misali un ufak oluyorlar. İçeri girerken Şennur Hanım'ın Rus evlerinin kış kokusu dediği keskin dezenfektan, kalitesiz sigara ve ıslak yün kokusuyla çarpıldığımı hatırlıyorum. Belki de adı konduğu için bundan böyle aynı kokuyu dükkanlarda, tramvayda, Alexi'nin annesinin evi de dahil olmak üzere kapalı mekanların hemen hepsinde duyacaktım. Madame Goldovskaya'nın ikinci kattaki dairesi apart otel tarzı, 2 oda, 1 mutfak, 1 yerdi. Odalardan birisini bana verecek, diğerinde Amerika'dan gelişlerinde kullanmak üzere kendi eşyalarını muhafaza edecekti. Benim olacak odada 2 kişilik bir yatak, bir gardırop, bir ayna, bir masa, 2 koltuk, hepsinden önemlisi televizyon ve telefon vardı. Marina mutfakta istediğim her şeyi bulabileceğimi, elektrik, su ve yakıt masrafımın olmayacağını anlattı. Bir tek telefon faturası gelebilirdi. O da yurt dışını ararsam. Kendime ait bir yer olmayacaktı ama doğrusu bu beni rahatsız etmediği gibi Alexi ve çevresiyle teması kaybetmemek bakımından da uygun geldiydi. Aylık 250 dolara anlaştık ki çok ucuz sayılıyordu. Üstelik depozito da istenmiyordu. Hanımın Rusya'nın ünlü belgeselcilerinden birisi olduğunu Rabinovich söylediydi. 57. doğum gününü yeni kutladığını, babasının Stalin döneminde film bakanlığı müsteşarı olarak görev yaptığını, hatta bir süre hapis yattığını kendisi anlattı. Rus entelijansiyası çoğunluğu itibariyle Yahudidir. Ben de o gelenekten geliyorum diye de ekledi. Bir düzine kadar belgeseli varmış. Yapıtlarında Rusya tarihini muhtelif dönemeçlerinde yaşayan bireylerin hayatlarını kayda düşürmeyi hedeflermiş. Özgürlüğün Tadı isimli kısa filminde Sovyet yetkililerin program yapmasını yasakladıkları bir televizyon muhabirinin hikayesini anlatmış. 1987'de Gulag mahkumlarının hayatlarını hikaye eden Solovski gücünü çekmiş ki o günlerde böylesi konuları ele almak kolay değilmiş. Küçücük girişteki küçücük masanın üzerinde çay ve kurabiyeler hazır bekliyordu. Kenarları yer yer dökülmüş toprak rengi seramik bir kase içinde Kızıl Ekim çikolata fabrikasının bonbonları duruyordu. Bardaklarımızı doldururken Glasnost'la birlikte garip bir ideolojik striptiz başladı. Her hafta bir tabu yere düşüyordu diye şakalaştı. Bir gün Stalin'in kaba bir adam olduğunu söylemek okey oldu. Bir hafta sonra Ukrayna'nın kolektivizasyonu sürecinde milyonlarca insanı kestiğini bilmemize izin çıktı. Sonra bir baktık Doktor Jivago serbest bırakılmış, ateşçiler, şoförler, öğrenciler kıtlıktan çıkmış gibi Brodsky okuyorlar. Dipnot, Josef Brodsky, 1940-1996. 1988-89'da metroda sokakta yürüyen merdivenlerde Novi Mir'in gök mavisi sayfaları dalgalanıyordu. Sıradan insanlar Ahmatova'nın Rehnemini, Andrei Platonov'un Çovengur'unu, Orwell'in 1984'ünü sıraya sokmuş adeta ezberlemekteydiler. Glasnost entelektüeller için harika bir açılımdı bayan ama proletarya için daha da önemliydi. Biz kimi kitapların samizdat kopyalarını okuya gelmiştik ama kitlelere ulaşamıyorlardı, anlıyorsunuz. Dipnot samizdat, yazarın kendisinin bastırdığı. Rabinovich sözünü kestiydi. Ya gazeteler, onlar nasıldı? Basında birdenbire fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, KGB jurnalcileri, hippiler, motosikletçiler, çıplaklar, seri katiller hakkında yazılar görülmeye başlandı. Bayan Gürelli, insanlar şaşkına döndüler, hiç böyle şeyler duymamışlardı. Rock yıldızları, üfürükçüler, güzellik kraliçeleri. Eskiden böyle şeyler vardı da biz mi duymuyorduk diye düşünür olduk. Yani Afganistan savaşı bile konuşulur oldu. Goldovskaya'nın son çektiği belgeselin adı Arhangelski Müzik. Komünistlerle mücadelesinde Gorbaçev'e yardım eden Rusya'nın ilk kapitalist çiftçisinin öyküsüymüş. Bana filmlerin ne kadar etkili olabileceklerini gösteren bu belgesel oldu dediydi. İnsan değişime katkıda bulunabileceğini hissedince film yapmadan duramıyor. Adeta alışkanlık yaratıyor. Çalışmalarını film profesörü olarak birkaç yıl UCLA'de sürdüreceğini, Dipnot, University of California in Los Angeles, dairesini bu nedenle kiraladığını anlattı. Kaliforniya'ya gitme kararında Paul Tatum'un 19 korumasından birisi olan kardeşi Sergey Golski'nin ölümden dönmüş olmasının rolünü ne o ne de diğer ikisi söylediler. Sergey'i öldüresiye dövüp bıçaklayanların Tatum'un gizli ortağı Moskova Belediye Başkanı Yuri Lushkov'un adamları olduğunu Moxley'in haberinden öğreniyorum. Meğer Amerikalıyı korkutup Rusya'dan kaçırtmak, Radisson Slavyanskaya'daki hisselerine el koymak isteyen Başkan Lushkov, bu iş için Umar Drazlov isimli bir adamı görevlendirmiş. Drazlov, Amerikan istihbaratının suç örgütlerinin çok tehlikeli adamı, Rus İçişleri Bakanlığı'nın iyi tanınan bir kiralık katil dedikleri birisiymiş. Sergey'in cebine Tatum'a götürmesi için bir de mesaj koydurtmuş. Söyle Paul'a, eve dönmesinin zamanı geldi de geçiyor. Rusya'nın iki federal şehrinden birisi Moskova. Dipnot, diğeri St. Petersburg. Siyasi ağırlığı bağımsız cumhuriyetlerden az değil. Moskova Belediye Başkanı'nın erki mesela Tataristan Cumhurbaşkanı'nın erkiyle eşdeğer. Nitekim Rusya Federasyonu'nun önde gelen siyasi partilerinden Otochestvo'nun, dipnot baba toprağı, kurucu başkanı ve Boris Yeltsin'in ciddi rakibiydi Yuri Lushkov. 1996 Temmuz'unun yapılacak başkanlık seçimlerinde kapışmaya hazırlanıyorlardı. Ne ki Albay Ivan Petrovich'in demesiyle 5 yıllık iktidarında ulusal ekonomiyi girdaba sürükleyen, kendi ülkesinin bir bölümüyle, dipnot Çeçenistan, savaşa tutuşan ve kaybeden ne beden ne de akıl sağlığı yerinde olan Yeltsin'in iktidarı bırakmaya asla niyeti yoktu. Bir yandan kendisini destekleyen gazetecilere, yerel yöneticilere, iş adamlarına ayrıcalıklar paralar dağıtıp, devlet hazinesini görülmemiş bir fütursuzlukla tam takır ederken, diğer yandan da ABD'yi hoş tutmak için akıl almaz ödünler verebiliyordu. Nitekim Nisan 1996'da Ukrayna ile nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamaya gelen Clinton'ın tam desteğini aldı. Yeltsin'i Abraham Lincoln'le bir tuttuğunu, Çeçenistan Savaşı'nı Amerika'nın iç savaşına benzettiğini söyleyen Clinton, savaşı kaynaklamasını kolaylaştırmak için 11 milyar dolarlık bir de kredi açtı. Sonuçta Temmuz seçimlerini üstelik 40 milyon oy gibi görülmedik bir çoğunlukla kazandı Yeltsin. Ancak adam akıllı hastaydı, ayakta zor duruyordu. Başkanlık yemininin sonunu getiremediğini, kürsünün arkasındaki perdenin ardına kaçtığı anlatıldı. The Moscow Times yazarı arkadaşımız Andrei Zolotov'un o günlerde çıkan veciz bir yazısı, yurtsever Rusların hüznünün özeti gibidir. Salondaki seçkinler huşu içinde sessizdiler. İktidara bir kez daha fiziken yakın olmanın o mistik esrikliğini yaşadıklarını görebiliyordunuz. Öte yandan Yeltsin'i bu halde görmenin kendilerini ferahlatan bir tarafı da vardı. Seçimlerde ortak hasımlarıyla baş edebilmek için bir araya gelmiş, muazzam kaynaklar kullanmış bu bankerler, bu medya moğolları, televizyon ileri gelenleri, tüccarlar ve yeni kültürel elit, sürmesini sağladıkları iktidarın ve onu elinde tutan adamın ne denli zayıf, edilgen ve yönlendirilebilir olduğunu görmüşlerdi. Olası kükremelerine aldırış etmeden iktidarın narin bedeninden nemalanma zamanı geldiğini anladılar. Yeltsin'in zaafa düşmesi Tatum'un koruyucu kalkanının da zayıflaması demekmiş. Nitekim Lujkov derhal harekete geçmiş. Amerikalının bedeni daha metronun betonuna değdiği an Radisson Slavyanskaya'yı da devralmış. Madame Goldovskaya'ya bana asla zarar vermezler, zarar vermeleri uluslararası bir olay olur demişmiş. Zavallı adam. Moskova'nın multimilyar dolarlık pazarlarının ağası Lujkov. Paranın anahtarları onun elinde. Amerikan hükümetinin Lujkov'u karşısına almak istemeyeceğini kestirememiş Tatum. Oysa Clinton tayfasının cinayete göz yumacakları Tatum'un öldürülmesinden 3 ay kadar sonra Moskova'ya gelen çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Radisson Slavyanskaya'da kalmasından belli olmuş. Dipnot: Madeleine Albright 1996'da atanmıştı. Albright Lujkov'u ABD'ye davet etmiş. 1997'de yeni dünyada büyük bir tur atan başkan, Beverly Hills Ticaret Odası'nın çağrısı üzerine şereflendirdiği Playboy malikanesinde toplanan Amerikalı iş adamlarına Moskova'nın mafya denetiminde bir şehir olmadığı hususunda teminat vermiş. Yatırımcıları davet etmiş. Siz Amerikalıların Rusya'yı ciddiye almanız için 3 neden var dediği söyleniyordu. Birincisi dünyada herkesten fazla petrolümüz ve doğalgazımız var. İkincisi sizden daha fazla bilim adamı yetiştiriyoruz. Ve daha hala binlerce nükleer başlığımız mevcut. Bu bir şey demektir, öyle değil mi? Lujkov'un davetine olumlu yaklaşanların arasında Hillary Rodham Clinton'ın kardeşleri Tony ve Hugh Rodham da var. Bill Clinton Beyaz Saray'da verdiği bir yemekte kayınbiraderlerini Başkan Lujkov'a bizzat kendisi tanıştırıyor. Moskova taşımacılığını akıllı kartla tanıştıracak bir şirketin kurulması konusunda Lujkov'un desteğini rica ediyor. Alexey'e soruyorum, Boris Jamborov'u hatırlıyor musun? Nalçik'te Eminönü'lü Madame Shura'nın babasının kabrini bulmamıza yardım eden serbest gazeteci Jamborov. Alexey hatırladığını söylüyor. What about him? Hillary'nin kardeşlerinin o günlerde Gürcistan'da olduklarını söylemişti. Tiflis'te 100 küsur milyon dolarlık bir fındık operasyonunun peşindelermiş. Alexey susuyor ama ne düşündüğünü biliyorum. Moskova'nın Lujkov'dan sorulduğu gibi Batum'da Aslan Abashidze'den soruluyor. Lujkov'la Yeltsin arasındaki rekabet Abashidze ile Eduard Shevardnadze'nin arasındaki rekabet gibi. Birisinin aklediğine diğeri kara derken Amerika her ikisine de mavi boncuk veriyor. Rodham kardeşlerin işleri zor. Moxley'nin makalesinde Albright'ın Moskova'ya iki kez daha geldiği ve her defasında koridorlarında Jarailov gibi bir kiralık katilin gezindiği Radisson Slavyanskaya'da konuşlandığını vurguluyor. Al Gore ve diğerleri de her geldiklerinde orada kalmışlar. Rossiyskiya Vesti gazetesi haklıysa CIA teknoloji harikası Radisson Slavyanskaya'yı istihbarat merkezi olarak kullanıyorsa Lujkov'a nasıl bakmak lazım? Moskova Belediye Başkanı da mı Amerikalılara çalışıyor? Alexey istihbarat dediğin ne ki sultanım diyor. Rusya'nın açık edilmedik sırrı mı kaldı? Sesinde acı var, lafı değiştiriyorum. Tatum'la birlikte metro istasyonuna giden bu korubalardan birisi Sergey olmalı. Anlaşılan bir gece önce de benim evdelermiş. Girişteki masada oturmuş oldukları düşüncesi bile ürpertici. Luda Radisson Slavyanskaya'da çalışıyordu Güloçka. Alexey teselli ediyor. Otelde buluşmuş olmaları daha büyük bir olasılık. Luda dediği de Sergey'in kız arkadaşı Luda Leonova. Namı diğer Niyet Luda. Brejnev döneminde doğan, Gorbaçov döneminde şekillenen 90'lı yılların sefaletini yaşayan Niyet kuşağı dedikleri gençlerden. Bunların tanımlayıcı özelliklerinin de hiçbir ideallerinin olmayışı olduğu söyleniyordu ki, her türlü ahlaki, dini, estetik değer ve ülküyü inkar eden 1860 kuşağını nihilist bazarovistleri anımsatmamaları mümkün değildi. Bazarovistleri ve intelijentinin sosyal demokrat hareketini, Alexia Novyerusky'yi görmezden geldiğim için hayıflandığımı söylememin bir nedeni de bu. 1860'ların sosyal demokratları da 90'ların altın gençliğinde dirilmiş olmasın Zelenski. Luda Leonova'yı Sergey'den önce tanıdım. Goldovskaya henüz Moskova'dan ayrılmamıştı. Bir akşamüstü kapı çalındı. Bana Moskova'da kim gelir? Hanım anahtarını unutmuş sandım. Açtığımda karşımda 20'li yaşlarında başına eski bir mavi bere geçirmiş, solgun yüzlü genç bir kadın duruyordu. Böyle zamanlar için ezberlediğim cümleleri sıraladıydım. Ya vetom dome gost, pro roskomi yaziki govorit ne mogu? Dipnot, ben bu evde misafirim, Rusça bilmiyorum. Bir süre öylece durup yüzüme bakmış, ben de telaffuzuma dikkat etmeye çalışarak ezberimi tekrarlamıştım. Neden sonra yabancı olduğumu anlayıp hayli iyi bir İngilizceyle Madame Goldovskaya'nın evde olup olmadığını sordu. Sıcacık bedeninden beklenmeyecek kadar kalın, adeta erkeksi bir sesi vardı. Nedense yakın zamanda geçirdiği ağır sarılığa bağlıyordu. Sergey Golski'nin eşi olduğunu, Marina'yı görmesi gerektiğini söylediğinden buyur etmek durumunda kaldım. Bileklerindeki çürükleri daha o gün fark ettim ama uyuşturucu aklıma gelmedi. Meğer bağımlıymış. Babasının varlıklı bir iş adamı, annesinin avukat olduğunu anlattı. Tatillerini Prag ve Paris'te geçirirlermiş. Kendisi hukuk fakültesinin 4. sınıfından ayrılmış, o günlerde turist rehberi olarak çalışıyormuş. Dünyanın en büyük eroin üreticisinin Afganistan olduğu, savaştan sonra başta askerler olmak üzere Rusya'da kullanıcı sayısının salgın denecek boyutlara vardığı, Perestroika ile birlikte Moskova'da eroin fiyatlarının marihuananın da altına düştüğü, bu düşüşe paralel olarak polisin rüşvet tarifesini 50 rublede dondurmak zorunda kaldığı şeklindeki piyasa bilgilerimi Luda'ya borçluyum. Bağımlıların yaşlarının 30'un altına indiğini Alexi'nin annesi Doktor Oksana Dimitrievna söyledi. Böyle giderse bütün bir kuşağı kaybedeceklerinden korkuyordu. Bir tahmine göre 2005 itibariyle 10 milyon Rus bağımlı olacak. Ülke nüfusu 146 milyondan 100 milyona inecek. Uçakla Tacikistan'dan geliyor, gazete bayilerinde bile satılıyor. Galina Alexeyevna'ya göre salgının asıl nedeni devletin yenik düşmüş olması, ekonomik çöküntü, yozlaşma ve ideolojik imanın yok oluşu. Şu gençlere bir bak, gelecek diye bir kavramları bile yok demişti. Ekonomik durumlarını düzeltme şansları sıfır, sorunlardan kurtulmanın en kolay yolu bağımlılık. Yarın umurlarında değil, fişlenmekten korktukları için yerel kliniklere gidip tedavi olmazlar. Hastaneye hiç gidemezler. Çünkü reformlardan sonra kendi ilaçlarını kendileri almak zorundalar ve paraları yok. Aynı sebepten aynı iğneyi birkaçı paylaşırlar. Bu da AIDS değilse diğer başka ağır bakteriyel enfeksiyonların yayılması demektir. Yurtseverlerin büyük savaşında sağlıkçıydım. Dipnot 2. Dünya Savaşı. Bu tür enfeksiyonları tedavi etmenin çok zor olduğunu bilirim. Oksana'ya sor, o da aynı şeyi söyleyecektir. Ve tabii hastanelerin ödenekleri kesilmişti, doğru dürüst antibiyotik bile yok. 16 yaşında başlamış Luda, dürüst olabildiği ender zamanlardan birinde, bizim niyetten başka bir şeyimiz yok diyor. Demokrasinin de kapitalizmin de yıldızı söndü, Yeltsin'den bıktık, komünizmi istemiyoruz, sorunlu bir Rusya da istemiyoruz. Ama nasıl bir Rusya istediğimize dair bir fikrimiz de yok. Kimilerimiz dine dönüyoruz, boynumuza haç takıp dinsel broşürlerden alınma, basma kalıp cümleleri tekrarlayıp duruyoruz. Ama İncil'i okuyanımız yok. Kimilerimiz radikalizmin albenisine takılıyor, bir takım yeni moda sosyopolitik akımlara dalıyor. Romantik davaları seviyoruz, gerçekçi programlar üretemiyoruz. Nereye dönsek ellerimiz boş kalıyor, duygularımız iflas etmiş. Sergey Golski ile delikanlı tıp fakültesinde öğrenciyken tanışmışlar. Golskiler eğitimli fakat ayrıcalıksız, Rusya'nın orta direği denilen sınıfa mensup bir Yahudi ailesiymiş. Ocak 1991'de bir sabah uyanıp ömür boyu biriktirdikleri tasarruflarının buharlaştığını görenlerden. Sergey okulu bırakmak, çalışmak zorunda kalmış. Benim gibilerin istikrarlı bir işte çalışmaları imkansızdı demişti. Sistem değişmemiş olsaydı düzenli bir hayatım olurdu. Mezun olur iyi bir yerde doktorluk yapardım. 5 yaş daha büyük olsaydım Gorbaçov döneminde kendi şirketimi kurardım. O fırsatı da kaçırdım. Yine de bu dinamizm iyi bir şey. Son tahlilde kendi yolumuzu kendimiz bulacağız. Tatyana isimli 30 yaşlarında bir de kuzeni vardı. Sergey, Luda, o ve Rus Ekonomi Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nda çalışan Natasha Yaroş, Madame Goldovskaya'yı pek sever. Moskova'da olduğunda bizim evden çıkmazlardı. Tatyana mühendisti. Nestle'nin Moskova bölgesi ve Belarus'tan sorumlu satış temsilcisi olarak çalışıyordu. mezun olur olmaz yabancı şirketlerde fiyakalı bir iş aramaya başladığını anlatmıştı. Batılı şirketlerde iş bulmak için uzman olmak gerekmiyor. Hırslı olmak yetiyor ama Rus gençliğinin hem kafası karışık hem de Batı gençliğinden daha güvensiz. Erkekler daha da pısırık çünkü okulda özgüven, gurur ve iç özgürlüğü kazandırılmak yerine eziliyor, bastırılıyorlar. İktisatçı olan kız Natasha 25-26 yaşlarındaydı. Sergey gibi o da dinamizmin iyi bir şey olduğu kanısındaydı. Hükümet istikrarı sağlayabilirse işler iyiye gider. Rus gençlerinin de artık eskisi gibi olmadıklarına inanıyorlardı. 5-10 yıl önce Rusya dışına çıkan geri dönmezdi. Şimdi dönüyorlar. Sadece batıda iş bulamayanlar değil, diğerleri de dönüyor. Burada çalışıyorlar. IBS'de çalışan arkadaşlar, Dipnot ünlü bir IT grubu, beyin göçünü tersine çevirmek için Ruslar eve dönün sloganıyla batı eğitimli Rusları ülkeye çağıran bir web sitesi üzerinde çalışıyorlar. Siz bakmayın yurt dışında çalışan Ruslar geri döndüklerinde pislikten, rüşvetçi polislerden, asık yüzlü tezgahtarlardan şikayet eder, küfredip dururlar. Ama günün sonunda bizim buradaki hayatımıza imrenirler. Niyet Luda altın gençlerden birisi değil, ne yazık ki. Demek artık Radisson'da. Dönüşüm çocukları diye sürdürüyor Alexi. Sui generis bir kuşak. Dipnot kendine özgü. Yeni buldukları özgürlüklere esrik, 1991 büyük devriminden ziyadesiyle memnun. Sovyet ve sosyalist kimliklerinin son artıklarından kurtulmaya, kendilerini küresel ekonomik düzene eklemlemeye hazırlanıyorlar. Perestroika çocukları için komünizm büyükleriyle paylaştıkları bir anıdan ibaret, sultanım. Brejnev'i çizgi film dinozorlarından birisinin adı sanıyorlar. Tam da bu cümlenin ortasına pencerenin dışında bir hareket oldu. Baktık, Fyodor Bushkov. Duydunuz mu? Gospodin Zelenski, madam diye sesleniyor. Çar Yeltsin, Vladimir Putin'i başbakan atamış. Hazırlanın, Budapeşte'ye gidiyoruz. Bush'un butları. Tümüyle içgüdüsel bir sezgiydi. Mutfak duvarlarında asılı takvime baktığımı hatırlıyorum. 16 Eylül 1999. Oysa Putin 16 Ağustos'ta başbakan atanmıştı. Anlaşılan Fyodor yeni duyuyor. Budapeşte ile ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Bu defa camda çiftliğin kahyasının başı beliriyor. Gena Fujenka bize kusura bakmayın gibisinden el sallıyor. Fyodor'u sertçe çekiyor, pencereden uzaklaştırıyor. Grozny demek istiyordu diyor Alexi. Fyodor'un ağabeyinin 1956'da Macaristan'a giren Sovyet kıtalarında er olduğunu, orada öldüğünü söylediğini hatırlıyorum. 19 yaşındaydı, o yaşasaydı belki ben böyle olmazdım. Anam babam bizi geçindirmek için sabahtan akşama çalışırlardı. 16 yaşında evden kaçtım, Kazakistan'a gittim. Günlerce aç kaldım. İlk hırsızlığı orada yaptım. 15 yıl hapis yattım. Putin Şahin biliniyor. Atamanın Budapeşte'yi çağrıştırması da ondan. 50 yaşlarında bir elektrik teknisyeni Fyodor. Çita tersanesi kriz nedeniyle kapandığında işsiz kalmış. Merhamet çiftliğine sığınmış. Dipnot Dobrota çiftliği. 9 aydır buradayım. Bütün kazandığım 4 dolar para. Sabah 8'den akşam 8'e aralıksız çalışıyorum. Paskalya'da bile tatil yapmıyoruz ama hiç değilse biz burada aç değiliz. Kaliningrad bölgesinde Murmansk'ta insanlar açlıktan ölüyor. Uzak kuzeyde 12 milyon vatandaş kışa girdi. Hala ne yiyecekleri var ne de yakıtları. Yardımlar onlara ulaşamadan büyük şehirlerde eriyor. Moskova'da gözlerimle gördüm. Toptancı pazarında kızıl haç etiketli un satılıyordu. Paralar resmi yetkililerin ceplerine gidiyor. Merhamet çiftliğinin kurucusu Harlampi Rotar, bize para ne lazım, para kötülük getirir diyen bir starover. Dipnot, eski inanan. Buna karşın IMF'nin bütçe açığını kapatmak için Rus hükümetine vermeyi reddettiği parayı, Rus pazarlarına dumping yapabilmeleri için batılı çiftçilere akıtmasına içerliyor. Batının sübvansiyonla ucuz tutulan ürünleriyle rekabet edemiyoruz. Avrupa Birliği sosis tazminatını 25 eurodan 40 euroya çıkardı. Dipnot Beher 100 kilo için sübvansiyon. Salama 28 euro verirlerdi, şimdi 50 veriyorlar. Hayvancılığımız, sütçülüğümüz mahvoldu. Gıda yardımı Amerikalı ve Avrupalı çiftçileri zengin ediyor ama bizler için bir felaket. Moskova gibi büyük şehirlerde tüketilen etlerin %90'ı ithal. Kıtlık bir gerçek ama ithalata bağımlı kalmak çözüm değil. Bu ülkenin daha fazla utanca tahammülü yok, Gospodin Zelenski. Bize Rus tarımını yeniden yapılandıracak bir hükümet lazım. Geçen yıl yurtseverlerin büyük savaşından bu yana geçirdiğimiz en kötü kıştı. Şimdi duyuyoruz Primakov Batı'ya yardım çağrısı yapmış. Kızıl Haç 15 milyon dolarlık gıda yardımı yapmayı kabul etmiş. Deve de kulak ve zaten daha gelmeden kara borsada satılıyor. Moskova'daki hükümeti yardım işine karıştırmamalı. Ne gelirse doğrudan kıtlık bölgelerine gönderilmeli diye araya giriyor Madame Rotar. O zaman belki zavallı insanların bir şansları oluyor. Moskova'ya giren bir daha çıkmıyor. Madame Galina Rotar, başta eski başbakan Yevgeni Primakov, kıtlığın Yahudilerin işi olduğunu bildiğini saklamıyor. Benim de bildiğim Yevgeni Primakov'un Arap dostu olduğu, hatta Clinton, Netanyahu ve Arafat'ı Washington'da bir araya getirmek için uğraştığı. Meğer Rus Yahudi Ansiklopedisi diye yeni basın bir külliyet var. 1929 Kiev doğumlu Primakov'un asıl adı Pinchas Finkelstein olarak bir Yahudi olduğunu yazıyor. Kendisi bu konuda hiç konuşmazmış. Galina Rotar, hükümetin başının Yahudi olması çok kötü. Yahudi olduğunu saklaması ise tam bir faciadır, diyor. Dobruta çiftliğiyle Romanovların infaz edildiği Yipatev evinin arası 70 kilometreden az. İnfazı gerçekleştirenlerin yerel Sovyet'in Yahudi şefleri ve avanesi, azmettirenlerin de yine bir Yahudi, sonradan Sovyet Rusya'nın ilk cumhurbaşkanı olacak olan Yakov Sverdlov olduğu burada hep biliniyor. Yetmezmiş gibi Yekaterinburglular doğup büyüdükleri kentlerini yıllar yılı bu adamın adıyla anmak zorunda bırakılmışlar. Sverdlovsk. Olayın Hacı Bektaş ilçesinin adını Yezid olarak değiştirmek gibi bir şey olduğunu düşününce Galina Rotar'ın hassasiyetini anlamamak mümkün değil. Alexei'ye dönmüştüm. Beryozovski her yerde karşıma çıkıyor. Demek istediğim, Yahudi ya da değil, Başbakan Primakov'un sırf Beryozovski haydutuyla savaşmayı göze aldığı için bile olsa diğer Rus politikacılarından ayrı tutulmayı hak ettiğini düşündüğüm. Bu bağlamda Primakov 1994-96 birinci Çeçenistan Savaşı'nın son verilmesini sağlayan General Alexander Lebed 2, bugün bile yurtseverlikleriyle ayrışıklarını düşündüğüm önderler. Lebed tıknaz, kaba tavırlı, poker suratlı bir Rus subayı ki değirmi çevresinin altındaki puristi, ancak onun kadar naif bir safiyet meraklısı, bir idealist tanıyabilir. Ne ki polislerin de politikayla işleri olmaz, kendi tarihimizi okumak zorundayız diyebilecek kadar yürekli bir savaş kahramanı. Yüzyıldır Ruslar Çeçenleri yenemedi, kazanan hep diplomasi oldu. 1996'dan sonra hırsızların, dolandırıcıların uykularını ve güvenliklerini kollamaktan bunaldığını söyleyip Moskova'yı terk ettiğinde adı geçimsize çıktı. Oysa ben bir generalim, liberal değil demesi vardı ki nomenklatura şöyle dursun, Kızıl Ordu'daki yozlaşmayı düşündüğümde beni bile umutlandırmıştı. Sibirya'ya çekildi, Krasnoyarsk'ta karargah kurdu. Devasa bir bölgenin valisi olarak birinci görevinin ülkedeki çürümeye karşı durmak, hafifliği bırakıp kanun hakimiyetini tesis etmek olduğunu söylüyordu. Bugün buradan baktığımda talihsizliğinin bir numaralı nedeninin Hollywood filmlerinin beyinlere kazıdığı haşin Rus askeri imajı olduğunu görebiliyorum. Dipnot, Nisan 2002'de bindiği helikopterin düşmesi sonucu öldü. Kaza olduğu söylendi. Lebed'in tutumu kitle tüketimi için hazırlanmış, ona göre ambalajlanmış. Hollywood doğrularının distribütörleri egemen oligarşiyi daha ilk günden tehdit etmeye başladı. Mesela 1996 seçimlerine girmeye hazırlanan 150'den fazla siyasi parti, platform, cephe ve benzeri örgütlenme olduğuna dikkat çekerek bu bolluğun sıradan vatandaşın kafasını karıştırdığını, Rusya için en az vodka bağımlılığı kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Anında antidemokrat damgası yedi. İç siyasetin çığırından çıktığını, ülkenin yönetilemez haline geldiğini anlatmaya çalıştı. Dipnot, Nezavisimiya gazetesi, 3 Nisan 1996. General Charles de Gaulle'e özenmek, Rusya'ya demokrasiyi fazla görmekle suçlandı. Chest i Rodina, Onur ve Ana Vatan isimli bir hareket örgütledi. Siyasi hırsı konuşuldu. Hükümetin ekonomik politikalarına karşı sol, ortanın solu ve yurtsever güçlerin ortak hareket etmesini sağlamak üzere ittifak arayışlarına girdi. Ucuz popülizm yapmakla itham edildi. Başkanlık seçimlerine 2 ay kala Mayıs 1996'da Yeltsin'in Grozny'de Rus askerlerine "Kazandınız, Asi Dudayev rejimini yendik" demesini dinlemişti. Hemen aynı günlerde Çeçenistan'da kalan son iki tümeni gizlice çektiği teslim anlaşması imzaladığı ortaya çıkınca patladı. Başkanı Rus askerlerine ihanet etmekle suçladı. Tereddüt ancak bir savaş başlatılmadan önce kabul edilebilir bir şeydir. Birkaç gün içinde teslim olmayı planlıyorsanız, yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanacak bir saldırıya kalkmaksınız. Kalktıysanız sonunu getirmek zorundasınız. Çünkü gelinen bu noktada artık belirli bir bölge için değil, Rusya'nın ulusal haysiyeti için savaşıyorsunuz demektir. Bir daha asla ricat etmeyeceğinizi dünyaya ilan etmeniz gerekir. Lebed'in neden bahsettiğini anlamak için asker olmaya gerek olmadığını düşünmüştüm. Ne ki hem Batılılar hem de Rusya içindeki Batılılaşmacı liberaller neye mal olursa olsun yeni sistemi yaşatmakta kararlıydılar. Liberal kapitalizme dönüşümün kaçınılmaz trajedisini hafifletecek, Kızıl Ordu'nun dağılmasını önleyecek dahi olsa devletin herhangi bir biçimde müdahil olacağı herhangi bir çözüme yanaşmayacaklardı. Lebedin Chesti Rodinası'nı komünistlerden liberallere, askerlere uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan ve sosyal demokrat ses vermekle birlikte bir zamanların Anavatan Partisi'ni hatırlatan Kongres Rossiyski Opçin, Dipnot Rus Cemaatleri Kongresi KRO ile ittifakından da hoşnut kalmadılar. Yeltsin ailesiyle anlaştığı, Çeçenistan'da yeni bir savaşın patlaması halinde, ki patladı, Putin'i alaşağı etmeye hazırlandığı şeklinde komplo teorileri geliştirdiler.